Ayrım 28, sayfa 231. Senten kulübenin kapısında durdu, gözlerinin içerideki karanlığa alışmasını bekledi. Lothar yatağında oturuyordu. Belden yukarısı çıplak, bacaklarına bir ince battaniye örtülmüştü. Vücudu incecik ve solgundu. Enfeksiyon onu çok zayıflattığından kaburgaları sayılacak haldeydi. Çavuş Hansmayer, bizi bir dakikalığına yalnız bırakır mısınız diye sordu Senten. Yana çekilip yol verdi. Çavuş onun yanından geçip çıkarken alçak sesle, "Seslenseniz duyarım Bayan Courtney," diye fısıldadı. Yalnız kalınca Senten'le Lothar birbirlerine baktılar. Sonunda inattan vazgeçip ilk konuşan Senten oldu. "Eğer niyetin beni mahvetmekse başardın," dedi. Lothar da ona kesik kolunun güdük çıkıntısını salladı. Bu hareket hem çok acıklı hem de biraz ayıp bir hareketti. "Kim kimi mahvetti Senten?" diye sordu. Senten bakışlarını indirdi. "Benden çaldığının hiç değilse birazını vermez misin geri? Bir zamanlar paylaştığımız şeylerin hatırına." Lothar karşılık vermedi. Elini kaldırıp göğsündeki eskiden kalma kurşun yarasının izine dokundu. Senten yüzünü buruşturdu. O yara da Senten'in eseriydi. Luger kurşununun yeri. "Elmaslar çocukta değil mi?" diye sordu. "Senin?" "Neredeyse senin piçin," diyecekti ama değiştirdi. "Senin oğlunda," dedi. Lothar sessiz kalınca Senten devam etti. "Manfred'de, oğlumuzda. Bunu senin ağzından duyacağımı hiç sanmazdım." Sesindeki sevinci saklayamamıştı. Sıra onu da mahvetmeye gelince ikimizin sevgisinden doğan oğlumuz olduğunu hatırlayacak mısın acaba? "Onu mahvedeceğimi nereden çıkardın?" "Ben seni tanırım senden." "Hayır," diyerek başını iki yana salladı. "Sen beni tanımıyorsun. Eğer o çocuk senin yoluna çıkar, engel olursa onu da mahvedersin." "Buna gerçekten inanıyor musun? Benim gerçekten o kadar acımasız, o kadar duygusuz olduğumu, kendi oğlumdan öç alacağımı mı sanıyorsun?" "Ona hiçbir zaman kendi oğlun olarak kabul etmedin. Daha şimdi ettim. Son birkaç dakika içinde defalarca duydun ağzımdan. Ona zarar vermeyeceğine söz mü veriyorsun bana?" "Sana söz vermem gerekmez Lothar de Larey. Yalnızca söylüyorum. Manfred'e zarar vermeyeceğim. Ve tabii bunun karşılığında da benden bir şey bekliyorsun." Lothar bunu söylerken yatağında öne doğru eğilmişti. Zorlukla soluk alıyor, dermansızlığıyla mücadele ederken terliyordu. Teri bu basık kulübede ekşi ekşi kokmaktaydı. "Bana karşılığında bir şey teklif edecek misin?" diye sordu Senten. "Hayır, hiçbir şey." Lothar kendini tekrar yastıklara attı. Çok yorulmuş ama teslim olmamıştı. "Şimdi verdiğin sözü geri al da duyayım." "Ben söz vermedim," dedi Senten alçak sesle. "Ama tekrarlıyorum, oğlumuz Manfred'e benden bir kötülük gelmeyecek. Hiçbir zaman bilerek ona kötülüğü dokunacak bir şey yapmayacağım ama sana karşı aynı sözü ve güvenceyi veremem." Dönüp seslendi. "Teşekkür ederim çavuş, konuşmamız bitti." Kapıdan çıkmak üzere eğildi. "Senten," diye seslendi Lothar zayıf bir sesle. Ona söylemek istiyordu. "Elmasların tepenin doruğundaki yarığın içinde," demek istiyordu ama Senten dönüp bakınca dilinin ucuna gelen kelimeleri yuttu. "Elveda Senten," dedi. "Sonunda bitti artık." Okavango, Afrika'nın en güzel nehirlerinden biridir. Angola yaylasında 1300 metre yükseklikte güneye ve doğuya doğru akar, derin, yeşil bir su halinde büyük bir hız ve kararlılık içinde okyanusa ulaşma isteğiyle tutuşur. Ama yolu durmadan karalar tarafından tıkanan bir nehirdir. Önce Okavango bataklıklarına dalar, lagünlerin, papirüs kıyılarının arasından akar, ortasındaki minik adacıkların çevresinden dolaşır. O adacıklarda zarif fil dişi fıstığı palmiyeleriyle kocaman yaban incirleri göze çarpar. Daha ileride nehir tekrar ortaya çıkar ama artık zayıflamıştır. Kalahari çölünün kumlarına dalar, orada ebediyen yok olur gider. Senten'le Blaine'in yola koyulduğu kısımda nehir daha bataklıklara varmamış olduğundan en heybetli halindeydi. Bindikleri tekne bir yerli mukorosuydu. Tek bir ağaç kütüğünden oyulmuş, boyu 7 metre, kavisli ama pek de muntazam olmayan bir kano. Kürekçiler biçimsiz tekneyi ustaca yürütmekteydiler. İki sevimli siyahtı kürekçiler. Dev gibi yaratıklardı. Biri burunda, biri kıçta duruyor. Tekneyi sopalarını dibe bastırarak ilerletiyorlar. Tatlı, ezgili bir şarkı söylüyor. Pek rahat görünüyorlardı. Blaine ile Senten ise teknenin orta kısmında içi papürüs doldurulmuş yastıklara yaslanmış, keyif çatmaktaydılar. Bir ara Blaine tüfeğini kapıp doğruldu, suya dalan hipopotamların yaklaşmasını önlemeye çalıştı. Afrika'nın kuşkusuz en tehlikeli hayvanı dedi Senten'e. Ya aslanlar, filler, zehirli yılanlar? Onların toplamının öldürdüğü her kişiye karşılık hipopotam 2 kişi öldürür. Ah Blaine, şunlar ne? Daha önce hiç görmemiştim. Leşveler, buradan güneye inmezler. Yol boyu pek çok hayvanla karşılaştılar. Bir keresinde de onları bir hipopotam kovaladı. Akşam olduğunda kürekçiler inip kıyıya çıktılar. Blaine, Senten'le birlikte odaya yöneldi. Nereye gidiyorlar diye sordu Senten. Onlara kıyıda kamp kurmalarını söyledim. Bir anda ikisi de utanıp bakışlarını birbirinin gözlerinden kaçırdılar, adaya yanaşıp indiler. Senten döndü, kamp yerine yürüdü. Torbalarını bırakıp başına çömeldi, Blaine'e bakmaksızın. Dün geceden beri banyo yapmadım, lagünde yüzmeye gidiyorum dedi. Elinde sarı bir sabun tutuyordu. Evine, ailene son bir mesajın var mı? Ne demek istiyorsun? Burası Okavango Nehri Senten. Timsahlar burada küçük kızları ordöv gibi yutarlar. Sen tüfekle nöbet tutarsın. Zevkle. Gözlerin kapalı olarak ama. Nöbetin amacına biraz ters düşüyor, değil mi? Senten'in sesi duyuldu. Tamam, artık timsahları kollayabilirsin. Kumluk dibe oturmuş, arkasını dönmüştü. Siyah saçlarını tepesine toplayıp tutturduğu görülüyordu. Sağlıklı bir vücudu vardı Blaine'in. Isabella Malcomes 5 yıl önce attan düştüğünden beri birbirlerini kadın erkek olarak tanımamışlardı. Bir kere girişimde bulundularsa da başarısızlığın getirdiği utancı, acıyı ve küçük düşme duygusunu hala belleklerinden silemiyorlardı. Blaine'in kendisini bu doğa dışı yaşam biçimine alıştırması kolay olmamıştı. Sonunda başarmıştı ama. Bu yüzden de şu anda içinden yükselen yabanıl arzulara hiç hazır değildi. Gözlerini yine kapa diye bağırdı Senten neşeyle. Ayağa kalkıp sabunlanacağım. Blaine cevap veremedi. Boğazına yükselen iniltiyi güç tuttu. Gözlerini elindeki tüfeğe doğru indirdi. Senten korkunç bir çığlık attı. Blaine! Blaine bir anda ayaktaydı. Senten oyluklarına kadar gelen yeşil suların içinde duruyordu. Omuzları dehşetle yükselmişti. Timsah derin sudan yaklaşıyordu. Uzun kuyruğu, iğrenç sırtı oluşturduğu dalgalar. Hemen hemen Mukoro'nun boyundaydı koca sürüngen. ''Kaç Senten, kaç!'' diye bağırdı. Senten döndü, ona doğru koşmaya başladı. Ama sürüngen dört nala kalkmış bir at kadar hızlıydı. Üstelik tam nişan alacağı hizada da Senten vardı. Blaine basmakta olduğu kayadan atladı, dizine kadar sulara girip onu karşılamaya koştu. Tüfeğini göğüs hizasına kaldırmıştı. Aşağı diye haykırdı ona, yassı, yassıl. Senten hemen emre uydu, kendini boylu boyunca suya attı. Blaine onun sırtı üzerinden ateş etti. O anda dev sürüngen de hemen hemen Senten'in üzerinde sayılırdı. Kurşun o iğrenç kafanın zırh gibi kabuklarını buldu, timsah sırtını kavislendirdi, sudan fırladı, Blaine'i sırılsıklam etti. Senten'i köpükler içinde bıraktı. Kocaman kuyruğunun üzerinde dik dururken cüce ön ayakları havaya çaresiz pençeler atıyordu. Karnındaki pullar simetrik desenler oluşturuyordu. Sivri burnu göklere dönüktü. Bir çığlıkla sırt üstü devrildi. Blaine Senten'i çekip ayağa kaldırdı, tek koluyla sarıp kumsala yürüttü. Serbest eliyle tüfeği tabanca gibi tutuyordu. Timsah titremeler ve sarsırmalar içindeydi. İlkel beyne o kurşundan hasar görmüştü. Kontrolsüz daireler çizerek debeleniyor, çenesini açıp kapıyor, sivri sarı dişleri demir parmaklıklı kapılar gibi inip kalkıyordu. Blaine Senten'i arkasına aldı, tüfeğini iki eliyle kaldırdı. Kurşunları tekrar kabuklu kafaya gömüldü, etleri, kemikleri parçalayıp dağıttı. Sürüngenin kuyruğu titredi, suya ölgün darbeler vurdu. Sonra sığlığın kıyısından derin sulara dalış yaptı, gözden kayboldu. Senten korkuyla titriyordu, dişleri birbirine çarpıyor, hiç sesi çıkmıyordu. Korkunç, ne iğrenç bir canavar. Kendini Blaine'in göğsüne doğru atıp ona sarıldı. Ah Blaine, çok korktum. Yüzünü onun göğsüne dayamış olduğu için sesi de net çıkmıyordu. Geçti artık diye avutmaya çalıştı onu Blaine. Geçti tatlım, bitti artık, timsah gitti. Tüfeğini kayalara dayadı, kollarıyla onu kucakladı. Okşuyor, sakinleştirmeye çalışıyordu. Başlangıçta bu hareketlerde ihtiras yoktu. Gece yarısı kabus görüp uyanan kızını avutuyormuş gibiydi. Az sonra onun çıplak tenini ellerinin altında fark etti. Sırtının her kavisini hissedebiliyordu. Parmaklarını omurganın kemikleri üzerinde kaydırmadan edemedi. Sanki cilalı boncuklar vardı o tenin altında. Senten sessizdi. Küçük hıçkırıklarla soluyordu. O dokununca omurgasını kediler gibi kavislendirdi, kalçalarını ona doğru yasladı. Blaine onun kalçalarını iki eliyle tutup onu kendine çekti. Senten karşı koymadı. Blaine. Adını söyleyip yüzünü ona doğru kaldırdı. Blaine onu vahşice öptü. Yeminlerini tutamayacağını anlayan dürüst bir insanın öfkesi sarmıştı onu. Birbirlerinin soluğuna hapsoldular, dudakları birbirine değdi, bastırdı, birbirini boğacak gibi oldular. Senten geri çekildi. Şimdi diye kekeledi. Şimdi olmak zorunda. Blaine onu çocuk gibi kucağına aldı, koşmaya başladı. Demin seçtikleri kamp yerine vardılar. Blaine dizüstü çöktü, onu papirüslerden yapılmış yatağın üzerine bıraktı. Sana bakmak istiyorum diye patladı. Ama Senten kıvrılıp yanına uzandı. Daha sonra, bekleyemem, lütfen Blaine, ah tanrım, hemen. Daha sonra Senten başını onun çıplak göğsüne yaslayıp sessizce ağladı. Blaine şaşırmış, ona acımış, kaygılanmıştı. Çok kaba davrandım, bağışla beni. Canını yakmak istemedim. Senten başını iki yana salladı, gözyaşlarını engellemek için yutkundu. Hayır, canımı yakmadın, çok güzeldi. O halde neden ağlıyorsun? Çünkü güzel olan her şey uçup gidiyor. Ne kadar güzelse o kadar çabuk gidiyor. Ama mutsuz anlar ebediyen sürüyor gibi geliyor. Öyle düşünme küçüğüm. Sensiz nasıl yaşayacağımı bilemiyorum. Daha öncesi bir cehennemdi ama bundan sonrası bin kere daha beter olacak. Senden ayrılacak gücü nereden bulacağımı ben de bilemiyorum diye fısıldadı Blaine. Ömrümde yaptığım en zor şey bu olacak. Ne kadar zamanımız kaldı? Bir gün daha, sonra Rundu'ya varacağız. Ben küçükken babam bana içinde minik bir böcek bulunan amber bir iğne vermişti. Keşke bu anı öyle hapsedip koruyabilsek, sevgimizin değerli amberi içinde ebediyete kadar saklayabilsek. Ayrılışları adım adım oldu. Cellat baltası gibi amansızca bir anda inmedi. Bundan sonraki günlerde yavaş yavaş insanlar ve olaylar araya girip onları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Rundu'daki sınır kapısına vardıkları sabah kıyıya çıkıp sınır karakolunun komutanı olan polis çavuşuyla konuştular. Yabancıların yanındayken birbirlerine bakışlarına bile dikkat ediyorlardı. Windhoek'a vardıklarında dünya onları bekliyordu. Isabella tekerlekli sandalyesinde güzel ve acıklı bir manzara yaratmaktaydı. Kızları neşeyle gülüyor, Blaine'in ilgisini çekmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bir yığın gazeteci, fotoğrafçı gelmişti. Doktor Twentyman Jones, Abbe Abrahams, Sir Gary ve Lady Courtney de gelmişti. Aubas'tan yani General Smuts'tan olsun, başbakandan olsun, yüzlerce tanıdıktan olsun hep telgraflar yağmaktaydı. Senten yine de kendini bu keşmekeşin dışında hissediyor, olup bitenlere sanki rüyadaymış gibi uzaktan bakıyordu. Tren vagonundan Şasa'ya telefon ettiğinde sesini neşeli çıkarmaya çalıştı. Oğlunun kriket takımına kaptan seçildiğine sevinmiş gibi yaptı. Matematik notlarının yükselmesi karşısında da coşkusunu belirtti. Ne zaman Velteverden'e dönebileceğimi bilemiyorum canım. Yapmam gereken öyle çok şey var ki. Korkarım o elmasları ele geçiremedik. Bankayla uzun uzun konuşmak, yeni ayarlamalar yapmak zorundayım. Yo, saçmalama. Şasa, elbette fakir değiliz, henüz değiliz ama 1 milyon sterlin epey para. Sonra mahkemede olacak. Evet, o gerçekten çok kötü bir adam Şasa. Ama asacaklar mı bilemem. Yok canım. Nereden çıkardın? Bize seyrettirmezler. Ayrılıklarının ilk gününde Senten iki kere Blaine'in evine telefon açtı. Belki o cevap verir diye umdu. Ama ikisinde de telefona bir kadın sesi cevap verdi. Ya sekreter ya da Isabella. Senten hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı. Ertesi gün yönetici bürosunda karşılaştılar. Blaine bir basın toplantısı yapıyordu. Isabella da tekerlekli sandalyesiyle oradaydı. Blaine görevine bağlı, onun arkasında onu kollamaktaydı. Senten onunla özel olarak tek kelime konuşmaya fırsat bulamadı. Kendi bürosuna döndüğünde Abe onu bekliyordu. Senten, geç kaldın. Yönetim kurulu odasında bir saatten fazladır seni bekliyorlar. Pek sabırlı olduklarını da söyleyemem. Bırak beklesinler. Senten içinden gelmeyen bir cesaret göstermeye çalışıyordu. Alışsalar fena olmaz. Banka ona kredi veren tek büyük kuruluştu. Elmasların kaybı onları çok korkuttu Senten. Banka müdürleri Senten'in kente ayak basışından beri bu toplantıyı istemekteydiler. Doktor Twentyman Jones nerede? O da onlarla içeride sakinleştirmeye çalışıyor. Abe kocaman bir dosyayı Senten'in önüne koydu. İşte faiz ödemelerinin programı. Senten yazılara bir göz attı. Zaten hepsini ezbere biliyordu. Stratejisini çoktan ayrıntılı biçimde hazırlamıştı. Ama hepsi rüya gibi gerçek dışı çocuk oyunu havasındaydı. Aslan inine girmeden bilmem gereken başka bir şey var mı? Londra'dan, Lloyds'tan uzun bir telgraf. Talebi reddettiler. Elmasların yanında silahlı muhafız olmadığı için sigorta bir şey ödemiyor. Senten başını salladı. Bunu zaten bekliyorduk. Mahkemeye başvuracak mıyız, ne dersin? Bence vakit ve para kaybı olur. Başka bir şey var mı? De Beers var. Sir Ernest Oppenheimer'ın kendisinden bir mesaj. Demek şimdiden burnu koku almaya başladı. Senten içini çekti. Bu konuları düşünmeye uğraşıyor ama Blaine'i kafasından uzaklaştıramıyordu. Gözünün önünde onun tekerlekli sandalyeye doğru eğilen hayali vardı. O hayali kovalayıp Abe'nin söylediklerini düşünmeye başladı. Sir Ernest Kimberley'den buraya geliyor diyordu Abe. Perşembeye Wintock'ta olacak. Ne şans diyerek sırıttı Senten alayla. En kısa zamanda seninle görüşmek istiyor. Adamın sırtlan gibi burnu var. Gözleri de akbaba gözü. Ölüm kokusunu 100 fersahtan alıyor. O hani madeninin peşinde Senten. 13 yıldır peşinde. Herkes haninin peşinde abe. Bankada, Sir Ernest'te, tüm yamyamlarda. Ama benimle boğuşmak zorunda kalacaklar. Ayağa kalktıklarında abe sordu. Hazır mısın? Senten aynada kendine baktı, eliyle saçına dokundu, diliyle dudağını hafifçe ıslattı. O anda her şey kafasında tekrar netleşti. Savaşa gidiyordu Senten. Özgüveni geri döndü, kendini hazır hissetti. Gidelim dedi. Birlikte salona girdiler. Senten'in gözlerinde güven ışıkları parlıyordu. Bağışlayın baylar dedi en çekici sesiyle ama artık gelebildiğime göre sizinle istediğiniz kadar kalabilirim. Yüreğinin ta içinde bir boşluk vardı. Blaine'e ayrılmış Yerde orası. Yine de kendini toparlamaya çalıştı. Masanın başındaki yerine otururken içinden kendi kendine "Hani benim?" diye tekrarlıyordu. "Kimse benden alamaz onu." Ayrım sonu.